Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videomuzda sizlerle beraber Canon EOS 2000D'yi değerlendiriyor olacağız. Bir inceleme videosu gibi değil de kullandığım süre boyunca elde ettiğim deneyimleri ve gözlemleri sizlere aktarıyor olacağım. Canon EOS 2000D, bu cihaz giriş segmentinde bir cihaz. Daha çok öğrenci dostlarımıza hitap edebilecek veyahut DSLR'ı öğrenmek isteyenler için böyle ilk adım niteliğinde bir cihaz. Fiyatı da bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 2000-2300 TL aralığında. Yani beklentilerimizi belirlerken hani fiyat segmentini ve hitap ettiği kitleyi önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü beklentilerinizi çok yüksek tutarsanız elbette bu cihaz hem o fiyatta bir cihaz değil hem o performansta bir cihaz değil. Dediğim gibi öğrenci dostlarımız için DSLR'ı merak eden kişiler için kullanılabilecek bir cihaz. Başta bu açıklamayı yapalım. Ben DSLR'lar konusunda öyle uzman birisi değilim. Fotoğraf çekmeyi severim ama güzel bir sahne varsa beni durduramazsınız. Gider çekerim orada sahneyi. Nasıl bir durumda olursam olayım. Dolayısıyla fotoğraf çekmeyi severim ama DSLR dediğim gibi benim alanım değil. O yüzden deneyimlerimi aktaracağım size. Gözlemlerimi aktaracağım. Bakalım nasıl bir performans sunuyor. Kullanıcı kitlesi için en azından. Şimdi öncelikle kutusu. Kutusundan cihazın kendisi çıkıyor. 18-55'lik bir lensi çıkıyor. Bir tane boyun askısı çıkıyor, şarj adaptörü ve bataryası çıkıyor. Kutusundan beklediğim şeyler bunlar zaten, olması gerekenler çıktı kutudan. Şimdi, makinenin tasarımı. DSLR deyince zaten aklınızda belli bir tasarım oluşuyordur mutlaka, belli çizgiler oluşmuştur. Evet, ergonomisi anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Güzel bir şekilde kavrayabiliyorsunuz cihazı, oturuyor elinize, güzel. Hani ne çok büyük ne çok küçük, o arada bir yerde. Ağırlık anlamında hani mobilde fotoğraf çekenler telefonun ağırlığı en fazla 180-190 gram oluyor. Bu cihazda birazcık da ağır olur gibi mi gelmişti ama ben mesela Balat'ta çekimler yaptım ve tüm gün elimdeydi cihaz. Askısını da kullanmadım. Gayet rahat bir şekilde elimde taşıyabildim. Yormadı beni. Ve orada hemen bir tane önemli konuyu açıklamış olalım. Bataryası Balat'ta ben arkadaşlar 400'den fazla çekim yaptım. 400 kareden fazla kayıt aldım ve JPEG RAW olarak kaydettim. Yani bir JPEG, bir tane de RAW'ını kaydetsin şeklinde. 400'den fazla çekim yaptım. Fabrika verisi 500 çekim. Ama daha fazlasını da çekerdim. 500'den fazlasını da çekerdim gibi mi geliyor. Bataryamda çünkü hala iki tik gözüküyordu. Batarya anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Günü rahatlıkla çıkartır. Hatta gün içerisinde öyle 400 çekim değil de işte 100'er 150'şer çekim yaparsanız birkaç gün bile işinizi görebilir. Bu konuyu hemen burada özetleyip tanımlamış olalım. Şimdi makinenin diğer yapısal özelliklerine gelelim. Üzerinde bir teker var. Bu teker üzerinden işte portre modu, spor modu, sonrasında manzara modu bunun gibi çeşitli modlara geçebiliyorsunuz. Üzerlerinde varsayılan değerler belirlenmiş. Otomatik modu var. Otomatik modunda AI modu. Bunda otomatik olarak sizin için ayar yapılıyor ama bir DSLR'da bu fotoğrafı ben çektim diyebilmek için elbette manuel ayarlara geçmeniz gerek. Manuel ayarlar da var. Ve manuel ayarlarda merak edilen önemli şeylerden biri de çıkabileceğiniz ISO değeri maksimum 6400 ISO'ya çıkabiliyorsunuz. Yani giriş segmentinde de bir cihaz olduğunu belirten en önemli şeylerden biri de maksimum ISO değeri. Elbette bu ISO değerini kullanacağız da hangi sensörden gelen fotoğrafa bu ISO'yu uyguluyor makine. İçerisinde APS-C yani APS-C CMOS bir sensör var. 24 megapiksel çözünürlüğünde. Ve geçtiğimiz nesil makinelere baktığımızda mesela 1300'de onda 18 megapiksellik bir sensör vardı çözünürlüğündeydi. Daha fazla çözünürlük, daha fazla detay demek. Pikseller birazcık daha küçülüyor tabii sensör içerisinde. Lakin bir fotoğraf çekip crop yapacağınız zaman daha çok işinize yarayacaktır. Bunu söylemek mümkün. Ve bu imajı, oluşan imajı da işleyen bir yonga var tabii. Digic 4 Plus yongası var. Bu aslında geçtiğimiz nesillerden. Yani sensör, yeni bir sensör. Ama görüntü yongası geçtiğimiz nesillerden gelen bir yonga. Bu maliyeti belli bir noktada tutabilmek için. Elbette giriş segmentinde bir şeylerden kısmak, maliyeti kırpmak gerekiyor arkadaşlar. Makinenin üzerindeki tekerden bahsettik. Bir de ISO ile instantane ayarlamak için ihtiyacımız olacak tekerlek var. Lakin bu bir tane. Benim buradaki eleştirim, tek eleştirim de bu olacak. Bir tane tekerimiz var. ISO veya instantane için kullanabiliyorsunuz moduna göre. İki tane olsaydı birisi ISO birisi instantane çok daha rahat olurdu. Ama giriş segmentindeki bir cihaz için belki de hani işte olabilecek şeylerden biri diyelim. Ekran. Ekranımız hareket ettiremiyoruz ekranı. 7,5 santimlik bir ekran. Parlaklığı işinizi görür. Netliği de işinizi görür. Ben genellikle ekranı kullanmadım ama ekran işinizi görecek seviyede. Dokunmatik bir ekran değil. Elbette dokunmatik ekran çok daha rahat. Hani gördüğünüz şeye pıt pıt basıyorsunuz. Alışma sürecini de gerektirmiyor. Bunu birazcık navigasyon için alışmanız gerek. Böyle bir süreç yaşayacaksınız kısa bir süre. Sonrasında alışacaksınız diye düşünüyorum. Dokunmatik ekran hani bu segmentte yine çok hani bu fiyatta o aman niye yoktu diyebileceğimiz bir şey değil açıkçası. Vizöre geldiğimizde burada optik bir vizör var. Yine dediğim gibi yani bu segmentte gönül ister ki her cihazda dijital vizör olsun. Dijital vizör daha avantajlı bir vizör. Lakin nedir bu makinede güç tüketimini de belli bir noktada tutmak lazım. Optik vizörün batarya tüketimi de daha düşük. Maliyeti de daha düşük. Bu segmentte gördüğümüz vizör türü de bu zaten. Vizörü kullanarak çekim yaptım ben. Ben vizörle çekim yapmayı tercih ettim genelde. Evet. Şimdi teknik özelliklerini sizlere aktardım ve merak ettiğimiz şey işte giriş segmentinde bu cihazı aldık. Nasıl bir şey çekiyor peki? Yani bir öğrenci dostumuz bir müzeye gittiğinde bir çekim yapmak istediğinde bir ödevi için nasıl bir deneyim elde edecek? Veya DSLR'ı öğrenmek isteyen birisi nasıl bir deneyim, nasıl bir sonuç alacak? Özellikle fotoğrafta. Hani video tarafında şöyle bir şey var, orayı kısaca özetlemek gerekirse Full HD 25 kare saniye video çekebiliyorsunuz ve sürekli odaklama yok. Yani bu kamerayı aslında bir B kamerası olarak düşünebilirsiniz eğer başka kameralarınız varsa. Ama A kamerası olarak düşünecekseniz bir tripoda sabitleyerek çekim alırsanız daha iyi olacaktır. Üzerindeki giriş çıkışlardan da görüntü, monitör ve ses konusundaki çıkış ihtiyaçlarınızı da giderebileceksiniz. Dediğim gibi videoda sürekli fokus yok. Siz denklemşöre bastığınızda fokus almasını, odak almasını sağlayabiliyorsunuz. Lakin orada çıkan ses görüntüye çok yansıyor. O yüzden bir defa odak aldıktan sonra sabit bir şey çekecekseniz, öyle şeyler çekmeyi düşünüyorsanız detay gücü anlamında sizi doyuracaktır. İşinizi görecektir. Ama bu makine de nedir? Bu makinenin aslında kullanım amaçlarından biri daha çok aslında fotoğraf. Şimdi çektiğim fotoğraf örneklerine bakalım. Sizler de görmüş olun. Bakalım EOS 2000D ile nasıl fotoğraflar çekmişim. Evet, çektiğim fotoğrafları gördünüz. Balat'ta bol bol fotoğraf çektim. Ve ben hemen ten renginden, renklerden başlamak istiyorum. Canon'un ten rengi, Sony'nin netliği derler. Bilmiyorum, hani bu görüşe ne kadar katılıyorsunuz. Canon'un ten renklerini ben beğenirim. Giriş segmentindeki cihazla bile ten rengini dengeli bir şekilde korumayı başarmış. O aradaki tonlamalar, hani giriş segmentinde bir cihaz olmasına rağmen ben tonları ve tonlar arasındaki geçişleri sevdim açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. ve portre moduna fotoğraflar çektim. Büyük bir sensör olduğu için bir mobil cihazla alan derinliğini mesela karşılaştırmayın. Çünkü burada oluşan alan derinliği tamamen o sensörden gelmiş doğal bilgi. Öyle işlenmiş bir şey değil. Mobilde nedir? İşte işlenir. Kenarlar, obje kenarları belirlenir. Sonra sahte bir bokeh efekti oluşturulur. Ama bunda sensörden gelen veri işleniyor ve o doğal bokeh efekti oluşturuluyor. Alan derinliği oluşturuyor. Bambaşka bir şey o. Giriş segmenti bir cihaz olsa bile. Güzel sonuçlar aldım. Kişi fotoğrafları çekerken gayet beğendim. Manzara fotoğrafı çekerken bu cihazın giriş segmenti olduğunu belirten, gösteren bir şey var. Dinamik aralık. Dinamik aralık da kuvvetli değil. Giriş segmenti bir cihaz dediğim gibi. İşte bir binayı çektiniz diyelim. Detay gücü olarak evet, yani segmentinde aradığım detay gücünü bulabildim. Yaklaştığımda istediğim detayları görebildim en azından. Ama dinamik aralık, işte binayı çektiniz. Gökyüzü mavi olması gerekiyorken beyaz. İşte orayı alamamış. Ya gökyüzüne alacaksınız odağı veyahut binayı alacaksınız. Dinamik aralık anlamında bu tür eksiler var. Giriş segmentinde bir cihazdan zaten bunu bekliyordum. Ama nedir? Biz bu fotoğrafı hem JPEG olarak çektik hem de RAW olarak çektik. RAW dosyayı atın Lightroom'a. Burada o kaybettiğiniz detayların belli bir kısmını kurtarabiliyorsunuz. Sonra netlik ayarı, işte noise reduction, devamında kontrastla alakalı, doygunlukla alakalı, renk doygunluğuyla alakalı detayları da değiştirebilirsiniz ve daha çok istediğiniz fotoğrafa dönüştürebilirsiniz. Bu mümkün. RAW'ın güzelliği bu zaten. Renk dengesi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben. Özellikle hadi Lightroom'da ben bunun renk dengesini değiştireyim, istediğim renk dengesini yakalayamadım diyemedim. Otomatik modda da hani çok parladı, az parladı, çok açıkçası güzel bir ışık ayarı belirledi. O konuda da bir sıkıntı yaşamadım. Nedir? Gün ışığında güzel fotoğraflar çekiyorsunuz ama karanlığa geldiğinde bir cihazın asıl yetenekleri ortaya çıkıyor. Karanlıkta ISO'yu ne kadar düşürürseniz düşürün arkadaşlar, yani detayı o kadar koruyamıyor. Giriş segmenti cihazdan beklediğim bir şeydi bu. ISO'yu da en fazla 1600'e kadar çıkarmayı düşünün. Çünkü 1600'den sonra belirgin bir şekilde hissediyorsunuz. 3200'de, 6400'de çok belirgin bir şekilde noise kendini ifade ediyor açıkçası. 1600'e kadar kullanın. Kapalı alanda da istediğiniz bir öğrenci için veya giriş segmenti bir DSLR için, DSLR'ı öğrenen birisi için istediğiniz fotoğrafları elde edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bu makineyle elbette bir dergi kapağı çekmeyeceksiniz. Dolayısıyla çözünürlük tarafında elbette 24 megapiksellik bir sensör ama hani netliği İşte bir EOS R gibi değil. EOS R'ı da kullanmış biri olarak o bambaşka bir cihaz. Bu bambaşka bir cihaz. Fiyatları da bambaşka bir cihaz. Bu 2300 liralık bir cihaz. O bambaşka, bu bambaşka. O yüzden videonun sonuna gelirken beklentilerimizi arkadaşlar fiyatına göre oluşturalım. Dediğim gibi bu cihaz öğrencilere daha çok hitap eden, DSLR'ı öğrenmek isteyenlere hitap eden bir makine. Ama güzel sonuçlar elde ediliyor mu? Sosyal medyada da paylaşmak için elde ediliyor bence. Üzerindeki Wi-Fi ile NFC'si ile bu fotoğrafları paylaşabiliyorsunuz. Bluetooth da olsaydı çok güzel olurdu. Mobil telefonu atıp hemen oradan Instagram'a mesela. O çok daha güzel olurdu ama o maalesef bu makinede yok. Yapabileceğim ufak eleştirilerden biri de bu. Evet, böylelikle Canon EOS 2000D ile güzel fotoğraflar da çektik. Kimin için? Kime hitap ettiği konusunda da bütün deneyimlerimi sizlere aktardım, gözlemlerim, çektiğim fotoğraflar, her şey ortada. Bundan sonra artık seçim size kalmış. Dediğim gibi öğrenci dostlarımız ve DSLR'ı öğrenmek isteyen dostlarımız bu makineyi tercih edebilirler. Nasıl bir sonuç verdiğini artık hepimiz biliyoruz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.